Ayrım 46, Büyük Hesaplaşma, Jack the Brule, sayfa 436. Cook Körfezi, Alaska. Uygarlığın başlangıcından itibaren insanlık ilk yerleşim bölgelerinin yakınlarında bulunan sıradan doğal unsurlardan yararlanmak gibi olağanüstü bir beceri sergilemiştir. Ancak Sümer, Mezopotamya ve eski Mısırlıların dönemlerinden bu yana insanlar yeryüzünün derinliklerinde kaynayan siyah yapışkan reçineden çok az yararlanmışlardır. Bazı medeniyetler bu katranımsı maddeyi yol yapımında ve tekneleri kalafatlamakta kullanırlar. Mısırlı mumyalayıcılar, mumyaları katrana batırılmış ketenlere sararlarken petrolün gerçek değeri 1000 yıl daha bilinmeyecekti. İnsanlar sanayi devriminin çarklarının birlikte dönmeye başladığı 19. yüzyılın ortalarına dek bakışlarını çevirip dünyanın dört bir yanında bulunan kötü kokulu, kaygan yağ çukurlarına bakmamışlardı. Doğada ham olarak bulunan petrol, ideal bir endüstriyel yağlayıcı elde etmek amacıyla rafine edilmişti. Aynı zamanda ticari balina avcılığı filoları dünyanın memeli deniz hayvanı soyunun önemli bir bölümünü kurutuyor ve balina yağı fiyatlarını bundan böyle evlerle fabrikaların aydınlatılmalarında kullanılabilecek uygun bir seçenek olmaktan çıkaracak raddeye kadar tırmandırıyorlardı. Bu noktada boşluğu doldurmak üzere devreye yine bir petrol türevi olan gaz yağının girmesi New England'daki balina avcıları için ölüm çanlarını çaldırmaya başlamıştı. Petrol şirketleri yaklaşık 6 yıl boyunca gaz yağını rafine ederlerken aralarında en dikkat çekeni de benzin adında çok yanıcı ancak işlerine yaramayan ürün olmak üzere atık ürünleri yakmışlardı. Milyonlarca, muhtemelen milyarlarca galon benzin ateşe verilmişti. O dönemlerde Edwin Drake'in Titusville, Pensilvanya'daki eski bir tuz kuyusunda sondaj yapmasının dışında petrolün bulunması ve çıkarılması alanlarında pek az yenilik yapılmıştı. Drake'in basit sondaj aleti ve yüzeye çıkan petrolün toplanması gaz yağına giderek artan talebe kolaylıkla ayak uydurmuştu. Nikolaus Otto ve Gottlieb Daimler adındaki iki Alman mühendis yaptıkları icatları Otto'nun dört zamanlı içten yanmalı motoruyla Daimler'in motor silindirlerine katışıksız yakıt enjekte eden karbüratörünü birleştirene kadar gereksinimlerin icatları beslemesi gibi bir zorunluluk olmamıştı. Daimler aslında karısının parfüm püskürtecinden esinlenmişti. Edison'ın 1879 yılında elektrik ampulünü geliştirmesiyle birlikte otomobillerde rafineri üretiminin gaz yağından benzine geçmesini sağladılar. Yollara çıkan yeni otomobillerin yürümelerini sağlayacak yakıt için paralel olmayan talebi karşılama yarışı başlamıştı. Bugün bildiğimiz şekliyle petrol sanayi başlamıştı. 1921 yılına gelindiğinde Spindletop, Texas'ta modern döner sondaj donanımları kullanılmaya başlanmış ve bir yıllık bir zaman diliminde bölgedeki sondaj kuyularının sayıları neredeyse 400'ü bulmuştu. Petrol avı çok kısa bir sürede okyanusa kadar uzanmıştı. H.L. Williams'ın Summerland, Kaliforniya'da özel olarak inşa edilen iskelelerde petrol aramaya yönelik ilk deneyimleri, Meksiko Körfezi'nin alüvyonlu sularında kütükler üzerine inşa edilen bağımsız sondaj platformlarının önünü açmıştı. Petrole duyulan gereksinim, şirketleri icatlar ve keşifler aleminin derinliklerine ve aynı zamanda coğrafi araştırmalara girmeye zorlamıştı. 1930 yılında bir işçi muazzam sayıdaki sondaj kulelerinin üzerinden yürüyerek Venezuela'daki Maracaibo Gölü'nün bir kıyısından öbürüne neredeyse gidebiliyordu. Araştırmalar insanların dışlandıkları, istenmeyen misafirler olarak görüldükleri, petrol toplumunun talep ettiği olağanüstü miktarları bulup çıkarmak bir yana, çağdaş teknoloji olmadan yaşama şansı bulamayacakları daha ilerideki bölgelere kadar uzanmıştı. Petrol kulelerinin derinlikleri giderek artmış, 30, 60, 300, 1000 metrelere kadar ulaşmıştı. Aramalar ancak petrol tükendiğinde sona erecekti. Yine de derinlik, bu açık deniz sondaj platformlarıyla üstesinden gelinmesi gereken tek engel değildi. En önemli petrol rezervlerini yaşanması en zor yerlere saklaması doğanın kaprisinden başka bir şey değildi. Kavurucu sıcaklıkların yağlayıcıları suya dönüştürdüğü Basra Körfezi, kum fırtınalarının en sonunda saatte 250 km hızla yol alan feci kasırgalara ulaştığı Afrika. Kuzey Atlantik'in Avrupa kıyı şeridini tüm öfkesiyle dövdüğü Kuzey Denizi. Şimdi de petrol şirketleri Pluto Körfezi'nde Kuzey Buz Denizi'nin buzlarla kaplı sularında kutup buz örtüsünün ezici basıncına meydan okumak üzere tasarlanmış yapılar inşa ederek deneme amaçlı ilk yağmalarını gerçekleştiriyorlardı. Açık deniz teknolojilerinde yapılan her buluş en yeni teknoloji harikası, icat ve kesinlikle tasarıma son noktayı koyacak diye nitelendirilerek alkışlanırken, genellikle sadece birkaç ay içerisinde daima daha yeni ve daha iyi bir şeylerin gölgesinde kalmıştır. Ancak Cook Körfezi'nin girişindeki sığ sularda demir atmış olan ve petrol sondajıyla üretimi alanlarında 21. yüzyılın en iyisi ve en yenisi etiketini haklı olarak taşıyan Petromax Pluto Omega karanlık denizde bir şehir gibi yükselmekteydi. Bağlı ve yüzer bir platform olarak inşa edilen Omega adından da anlaşılacağı gibi sondaj teknolojisinin en gelişmişiydi. Kalıp gömlek adı verilen dikdörtgen kaidesi neredeyse 2 kilometre karelik bir alanı kaplıyordu ve yaklaşık 30 metre çapında 4 adet yüzer dubayla desteklenmişti. Her bir bacak 5 adet öngörülmeli tonoz halatıyla deniz tabanına bağlanmıştı. Deniz yüzeyinden en yüksek vincin tepesine kadar olan yüksekliği 90 metreydi ve hemen hemen 425 bin ton ağırlığındaydı. Büyük piramitlerin yapımından günümüze dek uzanan düz çizgide Petromax Pluto Omega yaratıcı insanın son söylemini, onun iradesini ve dehasını temsil ediyordu. Mercer Ivan Kerikov ve Jan Verhoeven'ı taşıyan helikopter 5 numaralı pompalama istasyonundan güneye olan yolu hızla kat etmişti. Zarif hatlara sahip helikopter deniz üzerinden havalandıktan sonra pilot hava taşıtını dikkatle alçaltmıştı ve hızla dönen rotor diskleri şimdi Cook Körfezi'nin sakin yüzeyinin yalnızca 15 metre üzerindeydi. Pilot özel helikopterin kokpitinde yanında oturan ve konuşmalarıyla hiç ilgilenmeyen Kerikov'a dalgalar dedi. Körfezin esas tehlikesi dalgalardır. Ah tabii, Alaska Körfezi'nden de büyük dalgalar, kışında zaman zaman yüksek buzdağları gelir. Ama en önemli tehlike dalgalardır. Yükseklikleri 10 saatte 10 metreye ulaşır, hatta aşabilir ve tam hızla yol alan bir şile bir durdurabilecek akıntılar meydana getirir. Körfez'de mücadele etmektense yüklerin önemli bir bölümünün Whittier'da boşaltılıp oradan Anchorage'a gönderilmesinin sebebi de budur. Trans-Alaska boru hattından ayrıldıklarından beri pilot hiç susmamıştı ve onun bu ahmakça gözlemleri Kerikov'u çileden çıkarıyordu. Philip Mercer'ı yakalamış ve Charon'un iskelesinin başarıya ulaşması artık an meselesi olduğu halde Kerikov karamsar, bozuk bir ruh haline girmişti. Midesi düğüm düğüm olmuştu ve asit içine öyle bir kemiriyordu ki helikopterin hırıltısının arasında bile midesinin guruldadığını duyabiliyordu. Yine o öfke nöbetlerinden, kendisini kaybedip şiddet ve ölümün pusuya yattığı o nöbetlerden birine gireceğinden korkuyordu. Çeneleri tamamen kilitlenmiş, zihni o anda içinde bulunduğu ortam dışında her şeye odaklanmış halde, sallanan bir gemide bulunan bir yolcunun mide bulantısıyla savaştığı gibi bu duyguya karşı mücadele veriyordu. İçinde özgür kalmaya çalışan, Kerikov'u kendi kişiliğini korumaya zorlayan başka bir kişinin varlığını hissediyordu adeta. Geçen senenin tüm yaşamının getirdiği gerginlik en sonunda onu yıkmaya başlamıştı. Teslim olmayı, kendisini, kendi deliliği içinde kaybetmeyi reddederek azimle karşı koymaya çabalıyordu. Keşke helikopteri uçuran aptal da bir sussaydı. Helikopter şiddetle aşağıya doğru düştüğünde başını hızla iki yana salladı ve pilotun ağzının kenarından kan sızdığını görünce şaşırdı. Kerikov eline baktı ve kendi elinde de aynı şekilde kan olduğunu gördü. Adama vurduğunu hiç hatırlamıyordu. Pilot ona şokla karışık bir korkuyla bakıyordu. Kerikov yanıt olarak adama gülümsedi. Yolcunun nasıl olduğuna bakmak için arkasına döndü. Mercer Kerikov'un korumasıyla Jan Feuerhofen'ın arasında oturuyordu. Bağlanmış ve ağzı da gri bir yapışkan bantla tıkanmış olduğu halde Mercer'ın duruşu meydan okur gibiydi ve gözlerinde anlaşılması imkansız bir ifade vardı. Kerikov onu gözlemlerken Mercer ona göz kırpmıştı ve Rus jeoloğun ağzındaki kalın tıkacın arkasından kendisine güldüğünden emindi. Paketlenmiş silahlı bir nöbetçinin gözetiminde ve tamamen çaresiz olan Mercer onunla alay ediyordu. İnanılmazdı. Pilot birkaç dakika sonra ürkekçe işte dedi. Karanlıkta özellikle de üretimde değilken 70 metre uzunluğundaki bacası suskun, güverte ışıklarının tamamı sönük olduğunda Petromax Pluto Omega'nın gerçek boyutlarının takdir edilmesi pek mümkün olamıyordu. 800 lombozundan yalnızca birkaç tanesinde ışık vardı ve ışıklar birbirlerinden o kadar uzaktaydılar ki sanki başka başka yapılara aitmiş gibi görünüyorlardı. Vinçlerin tepelerindeki kırmızı uyarı ışıkları birbirlerinden 150'şer metrelik mesafelerle ayrılmışlardı ve helikopterin 70 metre üzerinde birer kule gibi yükseliyorlardı. Yine de petrol platformunun en belirsiz haliyle görülen ana hatları bile şaşkınlık ve saygı uyandırıyordu. Omega'ya yaklaşırlarken helikopter faal birimin yanında yükseltilmiş, iki helikopter iniş platformundan birine ulaşmasına yetecek irtifayı kazandı. Mürettebatın yaşam alanı bir şehir bloku ölçülerinde 600 kişiyi barındırabilecek kutu gibi bir yapı olmasına rağmen yine de platformun üst yapısını oluşturan 4 birimin en küçüğüydü. Bağımsız olarak inşa edilen ve yedeğe alınarak Alaska'ya getirilmesinden önce platforma monte edilmiş olan yardımcı tesisler, üretim ve sondaj bölümlerinden meydana gelen diğer birimlerse ondan kat be kat büyüklerdi. Helikopterin iniş ışıklarından yayılan parlaklıkta platformun üst yapıları bembeyaz parlıyor ve kırmızı taban döşemesi, vinçlerinin sarı gövdeleri ve kollarıyla çelişki oluşturuyordu. Helikopterlerin inişlerinde aşağıya doğru meydana getirdikleri hava basıncını azaltıp inişlerini kolaylaştırmak amacıyla ızgaralı yapılmış olan yuvarlak iniş noktasına Petromax Petrol'ün logosu basılmıştı. Pilot alçaldıktan sonra helikopteri yere paralel konuma getirdi ve içe çekilebilir iniş takımı çelik güverteyi öptü. İki işçi hızla koşarak helikopteri emniyete almak için lastiklerinin etrafına bloklar yerleştirdiler. Türbinler dönerek durdular, pervane de yorgun bir tavan vantilatöründen biraz daha gayretle dönene kadar yavaşladı. Helikopterden ilk atlayan Kerikov oldu. Yolcu kapısını açtı ve Mercer'ı omzundan yakalayıp çekerek helikopterden rüzgarın kasıp kavurduğu güverteye indirdi. Kerikov'un kasvetli ruh hali hafif bir neşeyle aydınlanır gibi olmuşsa da bu durumda bozuk ruh durumu kadar tehlikeliydi. Bağlı olan tutsağını ördek gibi yürüterek iniş alanının kenarına götürdü. Buz gibi suyun 30 metre yukarısında durmalarının dramatik bir etki yaratmasını beklemek yerine Mercer'ın beline vurdu ve Mercer boşluğa savruldu. Elleri bağlı, ağzında tıkaç olan Mercer düşmeye başlarken bağıramadı bile. Gri gözleri korku ve umutsuzlukla büyümüştü. Balıklama dalışı yalnızca 2 metrelik bir düşüşle bir saniye sonra sona ermiş ve Mercer iniş alanının etrafındaki güvenlik ağına sağ salim düşmüş ve bir bacağı kalın iplerin arasından sarkmıştı. Başının üzerinde bir yerden Kerikov'un boğuk kahkahasını duyabileceği kadar yüksekteydi duba bacaklarına vuran dalgalardan. Rus neşeli bir sesle aşağıya, ''Donuna sıçtın mı cesur adam?'' diye seslendi. ''Adamlarım seni o ağın içinden çıkarmaya geldiklerinde burunlarını tıkamak zorunda kalacaklarına bahse girerim.'' Mercer altına kaçırmamış, lakin kaçırmasına ramak kalmıştı. Ağın üstünde yatarken burnundan aldığı soluklar acı veriyor, kalbi kaburgalarında deli gibi atıyordu. İtilmesinin aniliği düşmekten daha fazla paniğe kapılmasına neden olmuştu. Öyle hızlı, öyle tahmin edilemeyecek kadar sert olmuştu ki, iki adam onu içine dolaştığı ağdan çıkarıp dar iskeleye alırlarken, Mercer gece henüz sona ermeden bir kez daha tehlikeyle burun buruna geleceğini biliyordu. Ve bir dahaki sefere güvenlik ağı da olmayacaktı. Yanılmıyordu. Sondaj yöneticisi unvanı zorlu ve aktif sondaj işlemlerinin en can alıcı bölümünü içeren bir görev türünü çağrıştırsa da bu unvan aslında döner tablanın üzerinde dirseklerine kadar fışkıran ham petrol ve sondaj çamuru içinde çalışan işçilerin ustabaşılarına verilir. Omega kadar devasa bir petrol platformunda bu iş doğası nedeniyle önemli miktarda bürokrasi gerektirirdi. Bu nedenle de sondaj yöneticisine ayrılan kamera lüks bir otelin özel suiti kadar büyük ve konforluydu. Mercer odaya getirildiğinde Ivan Kerikov elinde bardağıyla yeşil renkli derin bir kanepede oturuyor, sağ elinde yeni yakmış olduğu prosu kehribar renginde parlıyordu. Helikopterin loşluğuyla karşılaştırıldığında kameradaki aydınlatma fazlasıyla göz kamaştırıcıydı. Ama Mercer'ın gözleri ışığa bir saniyede uyum sağlamıştı. Jan Feuerhoff'un ortalarda görünmüyordu. Mercer'ı platformdan aşağı atmanın verdiği hazzın izleri henüz Kerikov'un yüzünden silinmemişti. İronik bir durum. Kerikov Mercer'ın ağzındaki tıkacı çıkarması için muhafızlardan birine işaret etti. Şayet bana kendinizi jeolog olarak tanıtmış olmasaydınız, dünyada en çok istediğim adamın karşımda durduğunu tahmin etmeyip sizi anında öldürürdüm. Kabul ediyorum, o zaman sizin yavaşça ölmenizi seyretme zevkinden mahrum kalacaktım. Ama bu durum sizi saatler, belki de günlerce sürecek bir işkenceden kurtaracaktı. Alaycılığınız tahmin edebileceğinizden çok daha pahalıya mal olacak size. Ağzındaki yapışkan bant dudaklarına kaynar su dökülüyormuş gibi bir duygu uyandırarak çekilip çıkarıldı. Yaşamının bir noktasında Ivan Kerikov'la karşılaşmayı istemiş olan Mercer, bu karşılaşmadaki koşulların tersine olmasını yeğlerdi. Ancak o anda içinde bulunduğu açmazın kendisini aşırı rahatsız ettiğini belli etmek niyetinde değildi. Söylesenize, altından sürünerek çıktığınız şu kayanın sizden kaçmak için kendiliğinden ayaklanmadığından emin misiniz? Hep ince espriler ha? Bu kötü adamla kahramanın o müthiş söz düellosu mu olacak? Son kapışmadan önce iyi ve kötü güçlerin konuşmaları mı? Eğer istediğiniz buysa ben varım. Ben yalnızca ordum, birkaç düzine savaş helikopteriyle gelip bu petrol platformunu yerle bir edene kadar oyalanacağım. Dün gece imha ettiğim o helikopterler gibi mi? Sanmıyorum. Bu defa öyle bir şey olamayacak. Kerikov yüzündeki sakin ifade ve yumuşak ses tonuyla konuşmaya hazır bir görüntü sergiliyordu. Tam olgunlaşmamış bir misilleme düzenlemeye bile yeterli vaktiniz olmadı. Bu gece verdiğiniz önemsiz rahatsızlık yapabileceğiniz en iyi şeydi. Ne kadar ünlü olduğunuzu düşünürsek sizden daha iyi bir şey beklerdim. Mercer alaycı bir tevazuyla hakkımı teslim edin dedi. Geçtiğimiz hafta iki suikast girişimini atlattım. Kerikov küçümser bir tavırla alelacele kiralanmış amatörlerden başka bir şey değiller dedi. Onları annem de uykusunda hallederdi. Mercer alçak sesle annenizi çileden çıkartmamam gerektiğini hatırlatın bana diye mırıldandı. Alyeska'nın boru hattını birkaç ay içinde tekrar hizmete sokacağından Peel'ın haberi var mı? İnanın bana yok. Bizim önemsiz çevrecilerimiz eylemlerinin boru hattını tıkamaya yönelik olduğunu sanıyorlar. Ama sizi temin ederim ki 80 noktada patlama olacak ve 500 bin varil petrol akacak. Kerikov sözlerine bir süre ara verdi. Bu da 21 milyon galon ham petrol eder. Exxon Valdez'in 1989'da kaybettiği miktarın neredeyse iki misli. Mercer boru hattındaki petrolü dondurmak, boruyu çatlatmaz. Çelik kaplamanın kalınlığı 3.8 santimden kalın ve yarılması için yeterli iç basınç mevcut değil diye görüşünü belirtti. Haklısınız ama ben öyle diyorsam petrolün boru hattından birkaç kilometrelik bir alana aktığını görmeye yetip de artacak basınç var demektir. Kerrigo Mercer'a kaypak bir şekilde gülümsedi. Mercer bir anda kendi canından daha fazlası için korkmaya başlamıştı. Kerrigo'nun doğru söylediğine pek de kuşku yoktu. Trans-Alaska boru hattını 1200 kilometre uzunluğunda bir balon gibi patlatacak bir yöntemi olmalıydı. Dünyanın daha bakir yerlerinde çalışan, insanoğlunun gereksinimleriyle doğanın hassasiyetini dengelemeye çabalayan biri olarak Mercer, böyle bir felaketin yol açacağı yıkımı düşünmek bile istemiyordu. Bu kadar geniş çaplı bir zararın temizleneceği varsayılsa dahi, Alaska eyaleti temizlenmesi yıllarca sürecek çirkin bir lekeyle, siyah bir petrol hattıyla iki parçaya bölünecekti. Nedenli tehlikeli ve radikal olursa olsun, Peel'ın davalarını sürdürebilmek amacıyla böylesine iğrenç bir eyleme göz yumacağına inanamıyordu Mercer. Bu durum Filistinli bir terörist grubun Kudüs'te nükleer bomba kullanması kadar anlamsız olurdu. Peel gibi gruplar davalarına dikkat çekmeyi isterlerdi, korumaya çalıştıkları tek şeyi mahvetmeyi değil. İkna edildikleri takdirde petrolü dondurarak Trans-Alaska boru hattını birkaç ay için ya da sonsuza dek kapatmayı canı gönülden kabul edebilirlerdi. Bu davaları adına kazanılmış önemli bir zafer olurdu. Ama boru hattını gerçekten mahvetmek, içindeki yüz binlerce varil petrolü akıtmak, böyle bir şeyi asla kabul etmezlerdi. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 436.